Ayrım 30.
Güzel müziğin eşliğinde kendilerine doğru zafer arabası denilen türden bir arabanın gelmekte olduğunu gördüler. Arabayı çeken 6 boz katır beyaz ketenlerle örtülmüşlerdi. Her katırın üzerinde de yine beyazlar giyinmiş, ellerinde iri bal mumu meşaleler taşıyan ışıkçı tövbekarlar vardı. Araba daha önce geçen arabaların 2 hatta 3 katı büyüklüğündeydi. Arabanın yanlarında ve üzerinde de kar gibi bembeyaz giyimli, ellerinde yanan meşaleleriyle 12 tövbekar daha vardı. Aynı anda hem hayranlık hem de korku uyandıran bir görüntüydü. Yüksek bir tahtın üzerinde de bir orman perisi oturmaktaydı. Binlerce simli tülden oluşan, pullarla parıl parıl parlayan kıyafeti, zengin olmasa da hiç değilse göz alıcı bir görünüm veriyordu kendisine. Yüzünü örten şeffaf incecik tül, altındaki güzeller güzeli genç kızın hatlarını gizleyemiyordu. Işıklar çok olduğu için güzelliği ve yaşının 20'yi aşmadığı, 17'den az olmadığı da seçilebiliyordu. Yanında ayaklarına kadar yerleri süpüren bir kıyafet giymiş, yüzü siyah bir peçeyle örtülü bir kişi vardı. Araba tam Dükle Düşes'in ve Don Quixote'nin karşısına geldiği anda içinde çalınan flütler, sonra harplar ve lavtalar sustu. Uzun elbiseli kişi ayağa kalkıp giysisini iki yana doğru açtı. Yüzündeki peçeyi kaldırdı ve ortaya ölümün çirkin iskeleti çıktı. Bunu gören Don Quixote irkildi. Sancho dehşete kapıldı, Dükle Düşes de bazı korku belirtileri gösterdiler. Bu canlı ölüm ayakta durarak biraz uykulu ve pek canlı olmayan bir sesle konuşmaya başladı. Adım Merlin, tarihte öyle geçiyorum. Babamın şeytan olduğu söyleniyor ama inanmayın buna. Bu zamanın meşrulaştırdığı bir yalan. Ben büyünün prensi, kralı, Zerdüşt ilminin uzmanı, çağlarla, yüzyıllarla savaşan, onlar gizlemeye çalışıyor çünkü gezgin şövalyelerin kahramanlıklarını. Bense çok sevdim bu şövalyeleri, hala da çok severim. Gerçi serttir, çetindir, şiddetlidir. Benim gibi sihirbazlar, büyücüler, efsuncular. Bakmayın, ben herkese iyilik etmekten yanayım. Ruhumu oyalıyordum Dis'in kasvetli mağaralarında. Tam o sırada acıklı sesi geldi kulağıma. Sihirli baklavalar şekiller çizerek havada, güzel, rakipsiz Dulcinea del Toboso'nun. Yapılan büyüyü, başındaki felaketi öğrendim. Soylu bir hanımmış. Döndürmüşler kaba bir köylüye, acıdım. Ruhumu kapattım boşluğuna bu korkunç vahşi iskeletin. 100.000 kitap karıştırdıktan sonra, benim şu lanetli, namussuz ilme dair, böyle büyük bir acının, böyle büyük bir derdin ilacını vermeye geldim. Ey sen, bütün çelik, elmas zırhlıların şanı, şerefi, ışığı, feneri, patikası, pusulası, rehberi, ağır uykuyu terk edip bırakanların, tembel yataklarından kalkıp kanlı ağır silahların dayanılmaz mesleğine kendini adayanların. Sana söylüyorum. Ey gerektiği gibi övülememiş erkek, sana. Ey yiğit, aynı zamanda akıllı Don Quixote, La Mancha'nın şanı, yıldızı İspanya'nın, eski haline dönebilmesi için eşsiz Dulcinea del Toboso'nun 3300 kırbaç vurması gerekiyor. Senin şu silahların olacak Sancho'nun, kendi koca poposunun her iki yanağına. Vurdukça poposuna, vurduğu yer yansın, acısın, kızarsın istiyorum. Buna karar vermişler, Dulcinea'nın felaketine sebep olanların hepsi. Ben de işte bunun için buradayım beyler. Yüce Tanrım, dedi bunun üzerine Sancho. 3000 kırbaç demiyorum, 3 kırbaç yerine 3 hançer yerim daha iyi. Şeytan alsın böyle büyü çözmeyi. Benim kaba etlerimin büyüyle ne alakası var anlamıyorum. Bana ne Senyor Merlin? Senyora Dulcinea del Toboso'nun büyüsünü başka türlü çözemiyorsa mezara büyülü girsin. "Ey Don Hödük," dedi Don Quixote, "ben sizi alıp bir ağaca anadan doğuma bağlayacağım. 3300 değil 6600 kırbaç vuracağım. Hem de öyle yapıştıracağım ki etinizden ayırmak için 3300 kere çekmek gerekecek. Sakın bana tek kelime karşılık vermeye kalkmayın, ciğerinizi sökerim." Merlin bunu duyunca dedi ki, "Öyle olmaz. Çünkü sevgili Sancho'nun kırbaçları zorla değil, kendi isteğiyle ve kendi istediği zaman yemesi gerekiyor. Belli bir mühlet yok. Ancak eğer kırbaçları yarıya indirmek isterse, fazla hafif olmamak şartıyla bir başkasının elinden kırbaçları yemesine de izin verilebilir. Ne başkasının elinden, ne kendi elimden, ne ağrından, ne de hafifinden," dedi Sancho. "Hiçbir el dokunamaz bana. Senyora Dulcinea del Toboso'yu ben mi doğurdum ki onun gözlerinin günahını benim kaba etlerim ödesin? Saygıdeğer efendim onun bir parçası ama ikide bir de canım ruhum dediğine, hayattaki dayanağa desteği olduğunu söylediğine göre onun uğruna kırbaç yiyebilir, büyünün çözülmesi için gereken her şeyi yapabilir, yapmalıdır. Ama benim kendimi kırbaçlamam mevzun bahis olamaz." Sancho sözlerini daha yeni bitirmişti ki, Merlin'in ruhuyla yan yana olan gümüşler içindeki orman perisi ayağa kalktı. Yüzündeki incecik tülü kaldırdı ve herkese fazlasıyla güzel gelen yüzü ortaya çıktı. Sonra erkeksi bir rahatlıkla, fazla da kadınsı olmayan bir sesle doğrudan Sancho Panza'ya hitap ederek dedi ki, "Ey sefil, tavşan gönüllü, mantar kalpli, taş yürekli silahtar! Ey yüzsüz serseri! Sana yüksek bir kuleden aşağı atlaman emredilseydi! Ey insan soyunun düşmanı! Senden 10 tane kurbağa, 20 tane kertenkele, 30 tane yılan yemen istenseydi! Keskin, korkunç bir palayla karını, çocuklarını öldürmen söylenseydi! Ürkek ve çekingen davranmanda şaşılacak bir şey olmazdı. Ama ne kadar sefil olursa olsun, her öksüz çocuğun her ay yediği 3300 kırbacı mesele yapmak, seni dinleyen, hatta zamanla öğrenecek olan herkesin dindar yüreklerini hayrete ve dehşete düşürür. Ey rezil vicdansız hayvan! O ödlek baykuş gözlerini benim pırıl pırıl yıldızlara benzeyen göz bebeklerime dik. Onların iplik iplik, çile çile gözyaşı akıttığını, yanaklarımın güzel çayırlarında izler, yollar açtığını göreceksin. Ey sinsi fesat yaratık! Bu gencecik yaşımın, henüz 19'umdayım, ömrümün baharının, kaba bir köylü kızı görünümünde harcanıp solduğunu düşün ve acı. Şimdi öyle görünmüyorsam, bunun tek sebebi Senyor Merlin'in, sırf güzelliğim senin yüreğini yumuşatsın diye bana özel bir lütufta bulunmuş olmasıdır. Çünkü kederli bir güzelliğin gözyaşları, kayaları pamuğa, kaplanları koyuna dönüştürür. Ey terbiye edilmemiş hayvan! O etlerini kırbaçla ki seni sırf yemeye, daha fazla yemeye iten o ruhun tembellikten kurtulsun. Benim pürüzsüz tenim, yumuşak mizacım ve güzel endamım kurtulsun. Benim hatırım için yumuşamaz, makul bir anlaşmaya varmak istemezsen de, yanındaki bu zavallı şövalyenin hatırı için yap. Efendinden söz ediyorum. Onun ruhunu görmekteyim şu anda. Boğazına tıkanmış, dudaklarından 10 parmak ötede. Senin cevabının sertliğine veya yumuşaklığına göre, ya ağzından dışarı fırlayacak ya midesine geri dönecek. Bunu duyan Don Quixote boğazına dokundu ve düke dönüp dedi ki, "Tanrı hakkı için efendim, Dulcinea doğru söylüyor. Ruhum boğazıma sıkıştı kaldı, yay kundağı gibi." "Buna ne diyorsunuz Sancho?" diye sordu düşes. "Hanımefendi," dedi Sancho, "daha önce söylediğimi söylüyorum. Benim kendimi kırbaçlamam mevzun bahis olamaz." "Mevzu bahis denir Sancho. Sizin söylediğiniz gibi değil," dedi Dük. "Bırakın beni efendim," dedi Sancho. "Şimdi bir iki harf eksiğine fazlasına bakacak halde değilim. Bana vurulacak olan veya kendi kendime vuracağım kırbaçlar beni öyle alt üst etti ki ne dediğimi ne yaptığımı bilmiyorum. Ama ben saygıdeğer hanımefendi Dulcinea del Toboso'ya böyle rica etmeyi nereden öğrendiğini sormak istiyorum. Benden etlerimi kırbaçla parçalamamı istiyor. Bu arada bana tavşan gönüllü, terbiye edilmemiş hayvan diyor. Daha bir alay, şeytana söylenmeyecek kötü laf söylüyor. Benim etlerim tunçtan mı? Büyünün çözülmesinin bana herhangi bir faydası var mı? Gerçi giymem ama beni yumuşatmak için bana beyaz ketenler, gömlekler, mendiller, çoraplar mı getirmiş? Yo, hakaret üstüne hakaret getirmiş bir tek. Halbuki atasözleri ne der? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Altın anahtar her kapıyı açar. Arpa verilmeyen at kamçı zoruyla yürümez. Adamakla mal tükenmez. Sevgili efendimse ben taraklanmış yünle pamuk gibi olayım diye boynumu okşayıp seveceğine, beni ele geçirirse çırılçıplak ağaca bağlayıp kırbaçları çiftleyeceğini söylüyor. Bu merhametli beyefendiler sadece bir silahtardan değil, koskoca bir validen kendisini kırbaçlamasını istediklerini düşünsünler. Rica etmeyi, istemeyi, terbiyeli olmayı öğrensinler lanet olasıcalar. İnsanın her günü bir olmaz. İnsan her gün neşeli olmaz. Ben burada yeşil ceketim yırtıldı diye kederimden ölüyorum. Gelip benden kendi kendimi kırbaçlamamı istiyorlar. Onu yapacağıma kızılderili olurum daha iyi. İşin gerçeği şu ki dostum Sancho dedi Dük. Siz yelkenleri suya indirmezseniz valiliği de göremezsiniz. Ben cezire halkının başına zalim, yüreği taştan oyulmuş, kederli genç kızların gözyaşları, akıllı, muhteşem ve yaşlı büyücülerle bilgelerin yakarıları karşısında eğilmeyen bir vali gönderecek değilim. Kısacası Sancho, ya kendi kendinizi kırbaçlarsınız ya da başkasına kırbaçlatırsınız, yoksa vali olamazsınız. Efendim dedi Sancho, benim hakkımda neyin en iyisi olacağını düşünmem için 2 gün mühlet verilemez mi? Hayır katiyen dedi Merlin, bu mesele şu anda burada halledilmek zorunda. Dulcinea ya Montesinos mağarasına ve önceki köylü kızı kılığına dönecek ya da bu haliyle cennet bahçelerine götürülüp orada kırbaç sayısının tamamlanmasını bekleyecek. Haydi sevgili Sancho dedi Düşes, cesaretinizi toplayın, hepimizin iyiliği ve soylu kahramanlıkları karşılığında hizmet ve minnet borçlu olduğumuz Senyor Don Quixote'nin ekmeğini yediğinizi unutmayın. Haydi, şu kırbaçlara evet deyin, şeytanlık şeytanda, korkaklık korkakta kalsın. Sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi iyi yürek kara bahtın üstesinden gelir. Sancho bu sözlere Merlin'e sorduğu şu saçma sapan soruyla karşılık verdi. Zat-ı âlinize bir şey soracağım Senyor Merlin. Haberci şeytan buraya gelip efendime Senyor Montesinos'tan bir haber getirdi. Kendisini burada beklemesini söylemiş. Çünkü Senyora Doña Dulcinea del Toboso'ya yapılan büyünün bozulması için gerekli talimatı verecekmiş. Halbuki şu ana kadar ne Montesinos'u görebildik ne de ona benzer birini. Merlin buna şöyle cevap verdi. Dostum Sancho, şeytan cahilin aşağılık herifin tekidir. Onu efendinize haberci olarak ben gönderdim. Ama Montesinos'tan değil benden haber götürmesi için yolladım. Montesinos ise mağarasında büyüsünün bozulmasını bekliyor, daha doğrusu umuyor. Çünkü daha işin başında. Size bir borcu varsa, onunla halledilecek bir işiniz varsa, istediğiniz yere getirir koyarım kendisini. Şimdilik şu kırbaçlara evet deyin ve inanın ki hem bedeninize hem de ruhunuza büyük faydası dokunacak. Göstereceğiniz merhamet ruhunuza iyi gelecek. Kanlı canlı bir bedeniniz olduğu için de biraz kan kaybetmeniz zararlı olmayacak. Bu dünyada ne çok hekim var dedi Sancho. Büyücüler bile hekim. Madem herkes aynı şeyi söylüyor, ben öyle düşünmüyorum ama kendime 3300 kırbaç vurmayı kabul ediyorum. Yalnız bir şartım var. Belirli bir gün veya tarih verilmeyecek. Ben canım ne zaman isterse o zaman vuracağım kırbaçları. Borcumu bir an önce tamamlamaya çalışacağım. Bütün dünya benim sandığımın tersine, gerçekten de güzel olan Senyora Doña Dulcinea del Toboso'nun güzelliğinden istifade etsin. Ayrıca bir şartım daha var. Kırbaçlarken kanatmam zorunlu olmayacak. Kırbaçlardan bazıları sıyırıp geçerse onlar da sayılacak. Ayrıca sayısında yanılırsam, her şeyi bilen Senyor Merlin, kırbaçların kesin hesabını tutacak ve eksiğini fazlasını bana bildirecek. Fazlasını bildirmeye gerek olmaz diye cevap verdi Merlin. Çünkü son sayıya gelindiği anda Senyora Dulcinea'nın büyüsü birdenbire bozulacak ve sevgili Sancho'ya teşekkür etmeye, hatta iyiliğine karşılık mükafatlar vermeye gelecektir. Kısacası fazlasını eksiğini düşünmeye gerek yok. Herhangi bir kimseyi bir nebzecik aldatmaktan Tanrı beni esirgesin. Haydi öyleyse Tanrı yardımcı olsun dedi Sancho. Ben kara bahtıma boyun eğiyorum. Yani belirtilen şartlarla kefareti ödemeyi kabul ediyorum. Sancho sözlerini daha yeni bitirmişti ki flütlerin ezgisi tekrar duyuldu. Ard arda arkebüzler ateşlendi. Don Quixote de Sancho'nun boynuna sarılıp alnına, yanaklarına binlerce öpücük kondurdu. Düşesin, dükün ve bütün hazır bulunanların çok memnun oldukları hareketlerinden belliydi. Araba hareket etti. Önlerinden geçerken güzel Dulcinea, dükle düşesi başını eğerek, Sancho'yu da iki büklüm eğilerek selamladı. Bu arada neşeli güler yüzlü şafak hızla yaklaşmaktaydı. Küçük kır çiçekleri doğrulup başlarını kaldırıyorlar. Dereciklerin sıvı billurları, beyaz gri çakılların arasından mırıldanarak onları bekleyen nehirlere katılmaya gidiyorlardı. Sevinçli toprak, duru gökyüzü, temiz hava ve dingin ışık, ayrı ayrı ve hepsi bir arada, şafağın eteklerini çiğneyerek gelen günün sakin ve açık geçeceğini açıkça işaret ediyorlardı. Dükle Düşes, hem avdan hem de amaçlarına böyle zekice, başarıyla ulaşmış olmaktan çok memnun kalarak, oyunu sürdürmeye kararlı bir şekilde şatoya döndüler. Hiçbir gerçek olay onlara bu kadar zevk veremezdi. 36. Bölüm. Elemli Nedime'nin, namı diğer Kontes Trifaldi'nin garip, hayale sığmaz serüvenine ve Sancho Panza'nın karısı Teresa Panza'ya yazdığı mektuba dair. Dük'ün çok muzip, eğlence seven bir kahyası vardı. Merlin rolünü oynayan, anlatılan serüveni baştan sona düzenleyen, şiiri yazan ve bir paja Dulcinea rolünü oynatan işte bu kahyaydı. Ardından efendilerinin de katkılarıyla akla hayale gelebilecek en hoş, en tuhaf oyunu tasarladı. Ertesi gün Düşes Sancho'ya Dulcinea'nın büyüsü bozulsun diye doldurması gereken çileye başlayıp başlamadığını sordu. Sancho başladığını, o gece kendine 5 kere vurduğunu söyledi. Düşes neyle vurduğunu sordu. Sancho da eliyle vurduğunu söyledi. Bu dedi Düşes, kırbaç değil tokat vurmak sayılır. Bana kalırsa Bilge Merlin bunu fazlasıyla yumuşak bulup kabul etmeyecek. Sevgili Sancho'nun acısı hissedilen yıldızlı kamçılardan ya da kalın burgulu kamçılardan bir tane edinmesi gerekecek. Çünkü dayaksız eğitim olmaz. Dulcinea gibi soylu bir hanımın hürriyeti bu kadar düşük bir bedel karşılığında bu kadar ucuza verilemez. Unutmayın ki Sancho, kaytararak gönülsüzce yapılan hayır işlerinin değeri yoktur. Sancho buna şöyle cevap verdi. Zat-ı âliniz bana uygun bir kırbaç veya kamçı verin. Fazla acıtmazsa onunla vururum. Zat-ı âlinize şunu söyleyeyim. Ben köylüyüm ama tenim hasıra değil pamuğa benzer. Başkasının uğruna benim harap olmam doğru olmaz. Pekala dedi Düşes. Ben yarın size tam istediğiniz gibi yumuşak teninize kardeş gibi tıpatıp uyan bir kamçı vereceğim. Sancho buna şöyle cevap verdi. Benim sevgili muhterem hanımefendicim, Ben karım Tera Zapanza'ya bir mektup yazdım. Kendisinden ayrıldığımdan beri başıma gelen her şeyi anlattım. İşte burada koynumda duruyor, bir tek imzası eksik. Zat-ı Ali'nizden okumanızı rica edecektim. Bence bir valiye, yani valinin yazması gereken tarza uygun. Kim yazdırdı diye sordu Düşes. Kim yazdıracak ben günahkardan başka diye cevap verdi Sancho. Peki siz mi yazdınız? Daha neler dedi Sancho. Ben ne okumayı bilirim ne de yazmayı. Ama imza atmayı bilirim. Bakalım dedi Düşes. Şüphesiz zekanızın keskinliğini, parlaklığını ortaya koyacaktır. Sancho koynundan açık bir mektup çıkardı. Düşes de alıp okudu. Sancho Panza'dan karısı Teresa Panza'ya mektup. Eşeğimin üstünde giderken iyi kırbaç yedim. İyi bir valilik bulduysam yediğim iyi kırbaçlar sayesinde buldum. Şu anda ne demek istediğimi anlamayacaksın sevgili Terazacığım. Daha sonra öğreneceksin. Şunu bil ki Teresa, ben seni kupa arabaya bindirmeye karar verdim. Öyle gerekiyor çünkü başka türlüsü emeklemek sayılır. Sen vali karısısın. Arkandan dedikodu yaptıracak değilim. Sana saygıdeğer Düşes hanımefendinin bana verdiği yeşil bir av kıyafeti gönderiyorum. Düzeltip bizim kıza ceketle etek yaparsın. Bu memlekette duyduğuma göre efendim Don Quixote akıllı bir deli, gülünç bir sersemmiş. Ben de ondan aşağı kalmıyormuşum. Montesinos mağarasını ziyaret ettik. Bilge Merlin bizim orada Aldonso Lorenzo diye bildiğimiz Dulcinea del Toboso'nun büyüsünü çözmek için bana başvurdu. Ben kendime 3300-5 kırbaç vurunca büyü müyü kalmayacak, tıpkı anasından doğduğu zamanki haline dönecek. Bundan hiç kimseye söz etme. Ne demişler? Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme, kimi uzun der kimi kısa. Yakında vali olarak işe başlayacağım. Para kazanacağım için çok heyecanlıyım. Yeni valilerin hepsinde aynı heyecan olurmuş. Duruma bir baktıktan sonra senin de gelip gelmeyeceğini haber veririm. Kara kaçan iyi, sana selamı var. Onu mutlaka yanıma alacağım. İsterlerse beni Osmanlı padişahı olmaya göndersinler.''